Ayrım 6.
Çocuk yere atladı, hayvan yürüyüşünü artırdı, rehvandan tırısa geçti. Oturdukları köyde topu topu 6 ev vardı. Son ev olan demircinin evini de geçer geçmez rüzgarın sandıklarından çok daha kuvvetli olduğunu gördüler. Yol hemen hemen seçilmiyordu. Kızağın ayaklarının açtığı izler rüzgarın savurduğu karlarla hemen kapanıyor, yolu ancak geçtikleri ovadan daha yüksekte olmasıyla ayırt edebiliyorlardı. Tarlaların üstünde kar kasırgaları koşuşuyor, yerle göğün kavuştukları çizgi ayırt edilemiyordu. Her zaman çok iyi seçilen orman, toz halinde savrulan karlardan zaman zaman ancak siyah bir leke gibi görünüyordu. Rüzgar soldan esiyor, toru atın yelesini ve büyük bir düğüm yapılmış olan sık kuyruğunu hep sağa doğru uçuruyordu. Rüzgarın altında uşağın büyük yakası burnuna, yanaklarına yapışıyordu. Hayvanıyla da gurur duyan efendi, toru tam yürüyüşüyle gidemiyor, kar fazla, onunla bir kere P'ye gittim, beni yarım saat içinde götürmüştü, dedi. Yakasının engellemesi yüzünden bir şey işlememiş olan uşak sordu, ne? Efendi bu sefer bağırarak, beni P'ye yarım saat içinde götürmüştü. Uşak diyecek yoktur, emsalsiz bir attır. Bir an sustular fakat efendi konuşmak sevdasında idi. Eh evlat, bahara bir beygir alacak mısın? Uşak paltosunun yakasını indirerek cevap verdi. Çaresiz alınacak, oğlan büyüdü, artık çift sürmelidir. Âlâ, bizim kemikliği al, sana ucuz veririm. Uşağın cevabı üzerine efendinin tamah damarları kabarmıştı. Satılık malının kusurlarını örtmek hususunda yüksek bir dereceye varan bütün hünerlerini kullanmaya hazırlandı. Fakat o beygirin ancak 7 rublelik bir yadigar olduğunu ve efendisinin kendisine 25 rubleye satacağını, sonra 6 ay 5 para koklatmayacağını bilen uşak efendisine, ''Bana 15 ruble verirseniz daha iyi edersiniz. At pazarından bir şey seçerim.'' dedi. Efendi, ''Kemikli iyi bir beygirdir. Ben senin iyiliğini isterim. Zaten vicdanım rahattır. Ömrümde kimselere fenalık etmemişimdir. Sana zararına bile veririm. Mal satar veya alırken kullandığı tavrı ile ve yüksek sesle, ''Şerefim hakkı için ben başkalarına benzemem. Sahiden iyi bir beygirdir.'' dedi. Uşak içini çekerek, ''Ona ne şüphe?'' diye söylendi. Efendisinin susmasından istifade ederek hemen yakasını yeniden kaldırdı, yüzünü tamamen örtmüş oldu. Bu şekilde hiç konuşmayarak yarım saat kadar gittiler. Uşak elinin üstünde kürkünün yırtık olduğu kol tarafında rüzgarın tesirini duyuyordu. Büzülüyor, ağzını örten yakasının içine nefes veriyordu. Vücudu üşümüyordu. Karamihevo'ya geçen yol daha işlekti. İki yanında yolu gösteren levhalı kazıklar vardı fakat daha uzundu. Doğru giden yol daha kestirme olmakla beraber o kadar işlek değildi. Yolları gösteren kazıkları daha seyrekti. Hem karla örtülmüşlerdi. Uşak biraz düşündükten sonra Karamihevo uzun tutar fakat yol daha iyidir dedi. Doğru yoldan gitmek isteyen efendi bunu reddetti. Dost doğru gidersek dereyi keseriz. Şaşırmak imkanı yoktur. Sonra da orman. Uşak, siz bilirsiniz diyerek yakasını yeniden örttü. Efendi dediğini yaptı. Yarım kilometre kadar daha ilerleyince sola saptı. Orada birkaç kurumuş yaprağıyla bir meşe dalı sallanıyordu. Bu dönüm noktasından sonra rüzgar üzerine tam karşıdan diklemesine geldi. Kar yağmaya başladı. Kızağı hep efendi kullanıyordu. Yanaklarını şişiriyor, bıyıklarına nefes veriyordu. Uşak uyukluyordu. Böylece 10 dakika sessiz geçti. Efendi birden bir şeyler söyledi. Uşak gözlerini açarak sordu. Ne? Efendi cevap verdi. Eğiliyor, ileriye geriye bakıyordu. Hayvan ilerliyor, ter içinde kalmış olan tüyleri boynunda ve bacaklar arasında kıvrılıyordu. Uşak tekrarladı. Ne var, nedir? Efendi hiddetli onu taklit ederek, ne var nedir, ne olacak, hiç kazık yok, yol işareti yok, demek yoldan çıkmışız. Uşak, sen biraz dur, ben bir bakayım diyerek kızaktan hafifçe atladı. Kırbacı samanın altından çekerek hayvanın soluna doğru, oturduğu tarafa doğru yürüdü. O yıl kar bol değildi. Güçlük çekmeyerek yürünebiliyordu. Öyle olmakla beraber bazı yerlerde dizlerine kadar batıyordu. Kısa bir zamanda çizmelerinin içi karla doldu. Ayağıyla kırbacın sapı ile yeri yokluyor, yolu bir türlü bulamıyordu. Geri döndüğü zaman efendi sordu. "Peki ne olacak? Bu tarafta bir şey bulamadım. Şuralara da gidip bakmalı. Önümüzdeki şu donuk leke nedir? Oraya bir bak." Uşak gösterilen tarafa gitti ve kara lekeye yaklaştı. Bu çıplak bir tarlaydı. Rüzgarın önüne düşen hafif toprakları adeta karı siyaha boyamıştı. Sağına da baktı, yokladı, üstünü başını kaplayan karları sildi, çizmelerini salladı, kızağa bindi. Kesin ve emredici bir sesle. Sağa gitmeli. Rüzgar solumuzdaydı. Şimdi dosdoğru yüzüme vuruyor. Sağa döndür dedi. Efendi uşağa itaat ederek kızağı sağa döndürdü. Fakat yoldan eser yoktu. Bu suretle de bir zaman gittiler. Rüzgar dinmiyor, kar devam ediyordu. Uşak halinden memnun bir ifadeyle efendi besbelli ki yolu kaybettik dedi. Efendi karın altında beliren siyahımtırak kamışları göstererek sordu. Şunlar ne? Ter içinde kalmış ve nefes alırken iki böğrü atmakta olan atı durdurarak yeniden sordu. Şunlar ne? Neredeyiz? Zaharov'un tarlalarındayız. Yani yoldan çıkmışız. Yalan söylüyorsun. Yok, ben yalan söylemem. Doğru söylüyorum. Zaten kızağın çıkardığı ses de bunu söylüyor. Meşhur patates tarlalarından geçiyoruz. İşte şu yapraklar dallarda bunu gösteriyor. Amma da çile ha. Peki şimdi ne yapacağız? Dosdoğru önümüze gideceğiz. Yapacak başka şey yok. Elbette bir yere varacağız. Ya çiftliğe yahut da tarla sahibinin binalarına. Efendi gene itaat etti. Hayvanı uşağın dediği yolda kullanmaya başladı. Bu şekilde de yeniden epey yol aldılar. Bazen çıplak çayırlardan geçiyorlar. O zaman kızağın tekerleri donmuş, toprak yığınları üzerinde gıcırdıyordu. Bazen saman kökleri dolu tarlalardan aşıyorlar, buralarda zaman zaman karlar altında başına çıkarmış kuru saman dalları gözüküyordu. Bazen de üzerinde hiçbir şey görülmeyen bembeyaz derin bir kar tabakasına dalıyorlardı. Kar yukarıdan yağıyor fakat arada bir de kasırga halinde yerden göğe doğru kalkıyordu. Görülüyordu ki toru çok yorulmuştu. Ter içinde kalan tüyleri kıvrım kıvrım oluyor, gene donla örtülüyordu. Artık yavaş gidiyordu. Birden ayağı sürçtü veya bir hendeğe yahut da bir batağa düştü. Efendi hayvanı durdurmak istedi. Uşak bağırdı. Ne yapıyorsun? Serbest bırak ki kendini kurtarsın. Uşak kızaktan atladı kara bata çıka. Deh güzelim deh, güzel toru deh diye dost sesini verdi. Hayvan kendini toparladı ve bir hamlede donla katılaşmış olan yığına sıçradı. Bir hendeğe düştükleri anlaşıldı. Efendi, neredeyiz yahu? Elbette öğreneceğiz. Hele bir ilerleyelim. Elbet bir yere varacağız. Efendi, karların arkasından donuk bir yığın halinde görünen bir yeri işaret ederek, şurası Gori Açkino ormanı olmasın dedi. Gidelim, ne olduğunu görürüz. Uşak o taraftan rüzgarın kuru kavak yaprakları getirdiğini fark etmiş ve görünen yerin orman değil bir köy, oturulan bir yer olduğunu hükmetmişti. Her nedense bunu söylemek istememişti. Aslında bir kilometre bile ilerlemeden kavak silüetlerini görmüşlerdi. Uşak iyi tahmin etmişti. O karanlık orman değil, bir sıra dikilmiş yüksek kavak ağaçları idi. Ötelerinden berilerinden ölü yapraklar ses veriyorlardı. Bunlar besbelli bir hendek boyuna, bir samanlığın istikametine dikilmiş olacaklardı. Esrarlı bir şekilde ses veren ağaçlara yaklaştıkları zaman hayvan birden ön ayaklarını kızaktan daha yükseğe kaldırdı. Bir yığının üstüne atıldı, sola döndü. Yola çıkmışlardı. Uşak, nereye olduğu belli değil ama işte bir yere geldik dedi. Hayvan karla örtülü yolun duraksamadan tutmuş ilerliyordu. Az daha gidince önlerine çatısı karlar altında kaybolmuş bir anbar duvarı çıktı. Onu döndüler. Rüzgar yüzlerine doğru çarptı ve bir kar yığınına daldılar. Önlerinde İki ev arasında darca bir sokak seçtiler. Yol üzerindeki yığın besbelli rüzgarların icadı idi. Bunu ne olursa olsun aşmak lazımdı. Bu engeli de atlatınca sokağa serbestçe girmiş oldular. Bir evin yanında ipe asılı donmuş bir halde biri beyaz, biri kırmızı, iki gömlek, donlar, ayak sargıları ve elbiselerden oluşan çamaşırlar Poyraz'ın elinde çırpınıyordu. Hele beyaz gömlek kollarını sallaya sallaya parçalanacak gibi vuruyordu. Uşak, tembel karı, yortu üzeri şu çamaşırları derlemeli değil miydi? Fakat kim bilir, belki de hastadır dedi. Köye girerlerken rüzgar hala devam ediyordu. Yol karlar altında kalmıştı. Fakat köy içinde ilerledikçe havada yumuşaklık, sıcaklık, bir tür neşe duyuluyordu. Bir evin avlusunda köpek havlıyor, köklü elbisesini başına kaldırıp koşan bir kadın bir kapıya sığınarak geçen şu yabancıları görmek istiyordu. Köyün ortasında bir yerden bazı genç kızların şarkı söyledikleri duyuldu. Buralarda rüzgar ve soğuk kuvvetini kaybetmiş görünüyordu. Kar pek o kadar bol değildi. Efendi, burası Girişkino olacak dedi. Ta kendisi, Girişkino ismindeki köye düşmüşlerdi. Çok sola saptıkları ve bu suretle kendilerine uymayan bir istikamette 16 kilometre gittikleri halde sonunda yine hedeften pek uzağa düşmemiş bulunuyorlardı. Çünkü asıl gidecekleri yer olan Goriçkino bu köyden ancak 10 kilometre kadar bir mesafe tutardı. Köyün ortasında sokakta uzun boylu birine rastladılar. Bu adam atı durdurarak "Kimdir o?" dedi ve efendiyi hemen tanıyarak oklardan birini tuttu. El yordamıyla kızağa kadar geldi, pervazına ilişti. Bu efendinin pek yakından tanıdığı bir tacir, bütün o havalide adlı sanlı bir at hırsızı idi. Efendiye seslenerek "Ay sizi buralarda hangi hayırlı rüzgar attı?" dedi. Uşak adamdan yayılan içki kokularını duydu. Goriçkino'ya kadar gidecektik. ''Oo, bakın nereye düşmüşsünüz. Malakova'dan sapacaktınız.'' Efendi atı durdurarak ''Daha neler yapmalıydık? Çare ne?'' diye sordu. Hırsız hayvanı yoklayarak ''Mükemmel bir mal.'' dedi ve hayvanın kuyruğunun yolda gevşemiş bulunan düğümünü sıkıştırdı. ''Peki geceyi burada geçirir misiniz?'' ''Hayır dostum, yolcu yolunda yaraşır. Öyle münasip görüyorsanız.'' diyecek bir şey yoktur. ''O da kim?'' ''Ha, Nikita, kim olacaktı? Bari bundan sonra yoldan çıkmasak. Ne münasebet, geri dönünüz, şu sokak boyunca dümdüz gidiniz. Köyden çıkınca gene dosdoğru gidiniz. Solunuza hiç bakmayın, ana caddeden sağa sapınız. Hepsi bu kadar.'' Uşak, ''Sağa nerede sapacağız?'' diye sordu. ''Bir fundalık göreceksiniz. Fundalıkların karşısında bir kazık çakılı, çok yapraklı büyük bir meşe dalı göreceksiniz. Tam orada.'' Efendi hayvana sağdan geri ettirdi. Kızak tarif edilen yolu tuttu. Arkalarından bir ses geldi. ''Fakat burada kalmanız belki daha hayırlı olurdu.'' Efendi buna aldırmadı ve hayvanı gayrete getirdi. Orman içinde düz bir yolda geçecek olan 10 kilometrelik bir mesafeyi önemsemiyordu. Kar da durmuş gibiydi. Şimdi geldikleri yolun ters yanına doğru gidiyorlardı. Şurada burada ufak tefek gübre yığınları vardı. Çamaşır asılı avlunun önünden bir daha geçtiler. Gömlek şimdi yalnız bir kolundan asılı duruyordu. Şiddetli bir gürültü çıkarmakta olan ağaç yığınını buldular. Orada tarlaların ortasında idiler. Rüzgar dinmemişti. Hatta daha şiddetli esiyor denebiliyordu. Yol karlar altında kaybolmuştu. İstikamet ancak kazıklar vasıtasıyla bulunabilirdi. Fakat şaha kalkmış bir halde olan rüzgardan onları seçmek epeyce zordu. Efendi gayri ihtiyari gözlerini kırpıyor, etrafındakileri seçebilmek için sağa sola eğiliyordu. Fakat gerçekte yaptığı iş hayvanın takdirine bağlanmaktan ibaret kalıyordu. Böylece 10 dakika kadar ilerlemişlerdi ki önlerinde birden rüzgarların yığdığı kar yığınları arasında ilerleyen kara bir küme gördüler. Aynı istikamette ilerleyen küçük bir alem. Toru onlara yetişti ve ayağını öndeki kızağın kasasına vurdu. Kızakta olanlar haykırdılar. "Yan alın be, öne geçin." Efendi kızağını öne geçirdi. Öteki kızakta 3 erkek bir kadın vardı. Köyde yiyip içip bayram ettikten sonra besbelli yerlerine dönüyorlardı. Köylülerden biri kuru bir dal ile beygirlerinin karla örtülü sağrısına vuruyordu. Öbür ikisi kollarını sallayarak bağırışıyorlardı. Kadın kürküne sarılmış, her tarafı kar içinde olduğu halde kızağın ta içinde büzülmüş duruyordu. Efendi, "Neredensiniz?" diye sordu. Bir takım sesler, "Aa, neredensiniz?" Köylülerden biri avazı çıktığı kadar bağırdı. Bir şey anlaşılmadı. Öteki köylü, "Sürelim be, şunları geçirtmeyelim." Zavallı beygirin sırtında bir kamçı şakladı. Efendi, "Besbelli sarhoşlar." Köylüler, "Haydi haydi şunları geçelim, haydi." Kızaklar çarpıştı, az daha birbirine geçeceklerdi. Ayrıldılar, köylülerin kızağı yine arkada kaldı. Uzun tüylü, çıkık karnı kara batmış, çelimsiz beygir son hızını vererek güç bela ilerliyordu. Sürekli sırtına inen kamçıdan kurtulmak için adımlarını sıklaştırıyor, kısa bacakları derin kar tabakalarına dalıp kayboluyordu. Alt dudağı balıklarınki gibi ileri çıkık ağızlı, burun delikleri geniş, korkudan kulakları düşük olan zavallı beygir birkaç saniye uşağın omuzuna dokunurcasına yürüdüğü halde yavaşladı, çaresiz geri kaldı. Uşak, işte şarabın hüneri, zavallı hayvanı çatlatacaklar, sahiden vahşi herifler dedi. Takatten düşmüş hayvanın soluğunu, sarhoşların seslerini birkaç dakika daha duyarak ilerlediler. Az sonra soluklar da, gürültüler de derece derece silindi. Yeniden rüzgarın ıslıklarından ve rüzgarların ötede beride çıplak bıraktığı yerlerdeki kızak tekerlerinin çıkardığı seslerden başka bir şey işitilmez oldu. Bu tesadüf efendiyi eğlendirmiş, kendine güvenini artırmış ve artık kazıkları araştırmayarak yolun keşfini aklınca hayvanın ferasetine bıraktığı halde hayvanı olanca hızlı ile sürmeye başlamıştı. Uşağa yapacak bir şey yoktu ve bu durumda kaldığı zamanlardaki adeti üzere uyukluyor, yorgunluklarının acısını çıkarmaya bakıyordu. Hayvan birden durdu. Uşak az kaldı yüzüstü düşüyordu. Efendi, olanlar oldu. Hayrola, ortada kazıklardan eser yok. Galiba yolu yine kaybettik. Uşak kısaca, kaybettikse bulmak lazım diyerek yine kalktı. Çarpık ayaklarıyla yine karlara daldı. Seyirtti. Karartılar içinde bazen büsbütün silinerek, bazen gene hemen kaybolmak üzere birden belirerek uzun uzun yürüdü. Nihayet dönüp geldi. Binerken, o tarafta yol yok, önümüzdedir belki, dedi. Ortalığa karanlık çöküyordu. Kızağın kar atan aleti sarf ettiği kuvveti artırmamakla beraber eksiltmiyordu da. Efendi, bari şu köylülerin sesini duysaydık. Uşak, madem ki gelip çatmadılar, demek yoldan çok uzaktayız. Ya böyle yahut onlar da yanlış bir yana saptılar. Efendi, şimdi ne yana gitmeli dersin? Uşak, selamet, işi toruya bırakmaktadır. Bu çıkmazdan bizi selamete ancak o çıkarabilir. Dizginlerini bana ver. Kürklü eldivenler geçirmiş olduğu halde elleri üşümeye başlamış olan efendi, dizginleri uşağa memnuniyetle uzattı. Uşak dizginleri aldı ve her gün birlikte düşüp kalktığı hayvanın ferasetinden emin bir halde hiç çekiştirmeden elinde tutmakla yetindi. Akıllı hayvan bazen bir kulağını bazen öbürünü dike dike dönmeye başladı. Uşak, baba yiğidin bir dili eksiktir. Hele bak ne kerametler gösteriyor. Yürü yavrum, yürü canım, tuh tuh. Şimdi rüzgar arkalarından geliyor, daha az üşüyorlardı. Uşak, aşk ve meftuniyetle ne akıllı hayvandır. Küçük kırgız daha kuvvetlidir, fakat aptaldır. Bir de şuna bak, kulaklarıyla mucize yaratacak sanırsın. Telgrafa ihtiyacı yok. Dört bir yandan ikişer kilometrede çıt olsa alır. Daha yarım saat geçmemişti ki önlerinde yine ya orman ya köy, kara bir heyula peyda oldu. saf taraflarında kazıklar göründü. Yola girmişlerdi. Efendi, fakat gene Girişkino'ya geldik dedi. Sol taraflarında karla örtülmüş aynı ambar görülüyordu. Daha ötede gene donmuş çamaşırlar, gömleklerle donlar Poyraz'ın elinde çırpınıyorlardı. Gene o dar sokağa girdiler. Hava gene mülayim, ılık, ferah geldi. Gübre yığınları yerli yerinde idi. Yeniden sesler, şarkılar ve köpek havlamaları duyuldu. Gece olmuş, evlerde ışıklar yanmıştı. Efendi hayvanı duvarları tuğladan örülmüş büyük bir evin taş merdiveni önünde durdurdu. Uşak içinden ışık gelen ve bu sayede masasının üstündeki parlak içki şişeleri göze çarpan bir odanın penceresine kamçının sapıyla vurdu. İçeriden bir ses, "Kimdir o?" Uşak, "Komşu köyden dostlar, biraz bakar mısın?" Pencereden çekildiler ve bir iki dakika sonra iç kapı zorlukla açıldı. Kol demiri gıcırdadı, mangal döndü. Rüzgar tarafından itilen, dış kapıyı tutmakta olan uzun boylu, beyaz sakallı, yepyeni beyaz bir gömlek ve kısa bir kürk giyimli bir ihtiyar ile kırmızı gömlekli, güderi çizmeli, acar bir delikanlı göründü. İhtiyar, "Aa, Vasili, sen misin?" "Efendi, öyle, yolumuzu kaybettik. Goriçkino'ya gidecek yerde size geldik. Buraya bugün bu ikinci sefer. İkincide de döndük dolaştık, yolumuz gene buraya çıktı." İhtiyar, "Tuhaf şey." Yanındaki delikanlıya dönerek, "Yetiş, araba kapısını aç," emrini verdi. Delikanlı, "Şimdi, şimdi," diyerek fırladı. "Efendi, fakat kardeş, biz kalacak değiliz." İhtiyar, "Nereye gideceksiniz? Karanlık bastı, kalırsınız." Efendi, "Kalmak canıma minnet, fakat gitmeli, işler var, kalmak imkansız." İhtiyar, "Hiç olmazsa biraz ısınınız." Efendi, "Bu âlâ. Hava daha fazla kapanacak değil. Ay da çıkar, daha aydınlık olur." Uşağa dönerek, "Sen ne dersin, biraz girip ısınsak?" Uşak, "Çok iyi olurdu." Efendi ihtiyarla birlikte içeri girdi. Delikanlı araba kapısını açtı. Hayvan avluya alındı ve ambarın saçağı altına çekildi. Burada yer kalın bir gübre tabakasıyla örtülüydü. Yanda kirişler, üstüne tünemiş olan tavuklarla horoz çırpınmaya söylenmeye başladılar. Koyunlar tırnaklarıyla donmuş, topraktan sesler çıkararak ürkmüş bir halde sağa sola atıldılar. Köpek bu davetsiz misafirliğe şaşarak, sinirlenerek havladı.